Ayrım 25.
Yılbaşı gecesinin koğuşlarda nasıl geçtiğini merak eden Duman Bey, koridorlarda gezinmeye, kapı ve duvar mazgallarından yatakhaneleri sinsice dinlemeye başladı. Yusuf'u dinlerken kıs kıs güldü. Yusuf'un tek tip elbiseye ilişkin sözlerini dikkatle ama ürpererek işledi belleğine. Durumu yarın başsavcıya, Hüsnü Bey'e ve yüzbaşıya bildirmeliyim diye düşündü. Yusuf, toplu kavgalar ve dayaklar sırasında tanık olduğu bazı ilginç anılarını anlattıktan sonra kendisine sunulan limonatayı kafaya dikti. Kolunun yeniyle alnının terini sildi. Ranza milletini genelden süzdü ve gülümsedi. Geçen 8 aylık barıştır karıştır vartasında ailelerimiz de çokça mağdur oldular. Mektup ve görüş cezalarının ardı arkası gelmedi. Nizamiye kapısından hiç görüşmeden ağlaya ağlaya geri dönen görüşçülerimizin haddi hesabı yoktur. Birçoğumuzun ailesi bizi bu durumun tek sorumlusu olarak gösterdi. Çünkü idare durmadan nizamiye kapısında aleyhimizde propaganda yaptı. "Oğlumuz içeride rahat durmuyor, yaramazlık yapıyor," dedi. Ve onları görüştürmeden geri gönderdi, mağdur etti. Doğru dürüst yazışamadığımız ve görüşemediğimiz için de dertlerimizi, haklı davamızı anlatamadık onlara. Zaten onlarla çok az bir zaman, arada sırada görüştüğümüzde ve yazıştığımızda da sorunlarımızı anlatmaya müsaade etmediler. Görüş yerinde jandarmanın, mektupta ise müdürlerin sansürü işledi. Bu yüzden birçoğumuzun ailelerimizle aramız açıldı. Arkadaşlar, burada bu kutsal koğuşta şunu kesinlikle belirteyim ki benim şahsen babamla aram çok iyiydi. 6 ay öncesine kadar yazdığı mektuplar sevgi ve özlem doluydu. Ama aylar geçtikçe, yazışıp görüşemedikçe kızgınlığı arttı. Mektuplarından sevgi tabana kuvvet tüydü. Öfkeyle küfür aldı sevgiyle özlemin yerini. Arkadaşlar, müsaade ederseniz sizlere şu güzelim karlı gecede babamın yazdığı son mektubu okumak istiyorum. Yusuf pantolonunun arka cebinden çıkardığı mektubu yavaş yavaş açtı. Okumaya başladı, yumuşak, sakin bir havayla. "Pek kıymetli oğlum Yusuf. Önce selam eder, her iki mübarek gözlerinden öperim. Sen benim ocağımı söndürdün oğlum Yusuf. Cezaevine gelip gitmekten gırtlağıma kadar borca girdim. Üstelik bir kere de olsa seninle görüşemedim. Her gelişimde sığır sürüleri gibi böğüşüp duruyordunuz. Sesleriniz cezaevinin önünde toplanan görüşçüleri, karıları kızları ağlatıyordu. Allah aşkına ne istiyorsunuz oğlum? Yemeğinizin yağı mı az? Gün ışığını mı vermiyorlar size yoksa? Kerbela'ya düşmediniz ya oğlum. Bağırmayla duvarları yıkamazsınız oğlum. Nizamiye kapısında yalvaran analarınızı, babalarınızı ağlatırsınız ancak. Oğlum akıllı ol akıllı. Ulan eşek oğlu eşek." Ranzalardan kahkahalar yükseldi. "Dışarıda rahat durmadın, körpe tosunlar misali celebi canından bezdiren. Hiç olmazsa içeride rahat dur, boynuzlayıp durma bokunu." İyice yükseldi kahkahalar. "Eşek oğlu eşek." Yusuf şakaklarının terini sildi, dişlerini göstererek gevrek gevrek güldü. Koğuştan izin istedi. Özür dileyerek televizyonun yanında duran pastasını aldı eline. Kaşıklamaya koyuldu. Avurtları dolu dolu gülümseyerek yutuyordu pastayı. Şaşkın ve komik bir durumdaydı. "Mektubun gerisini okuyacak mısın Yusuf?" "Tabii tabii arkadaşlar, kusura bakmayın, boğazım kurudu biraz. Yumuşayınca okumaya başlayacağım. Hem gözümün içine baka baka yiyorsunuz, iştahım kabardı." Yusuf 8 katlı pastayı 4 kaşıkta mideye indirdikten sonra tabağı yaladı. Gülüşmeler eşliğinde mektubu çıkardı cebinden. "Evet arkadaşlar, devam ediyorum," diyerek başladı okumaya. "Senin yüzünden anan hasta oldu. Doktor parası, ilaç parası derken sermayeyi horoza yükledik. Kısrağı sattım. 3 inekten ikisini sattım. Tarlanın yarısını sattım. Tarlanın yarısını senin yüzünden sattım. Böyle giderse öküzleri de sattıracaksın bana. İşte o zaman tam aç, nana muhtaç kalacağız senin yüzünden. Ulan ananı satar hale gelince mi aklın başına gelecek eşek oğlu eşek?" Yusuf gözleri yaşara yaşara gülmeye başladı. "Yahu arkadaşlar," dedi, "ben bu mektubu belki 10 sefer okudum. Her okuyuşumda da gülüşme gülünecek şekilde güldüm. Babamın eğilirken şapkası yere düşse emin olun sebep olarak beni gösterecek. Herif resmen baş düşman seçti kendisine beni. Delinin tekidir. Anamı satarsa şaşırmam." Yusuf mektubu okuyup bitirdikten sonra güldü yeniden. başını sağa sola sallarken katlayıp cebine koydu. "Vallahi arkadaşlar, aile baskısı bana komando baskısından daha ağır geliyor. Ben şu dünyanın güzelim nimetlerine şükrediyorum. Çok şükrediyorum çünkü sevgilim yok. Eğer sevgilim olsaydı durumum çok ciddi aşamalardan geçebilirdi. Mesela saat 12'de değil de 2'de uyuyabilirdim. Her hafta mektup yazmak zorunda kalabilirdim. Mektup cezalarına tonlarca lanet okuyabilirdim. Voltaları tek başıma atmaktan zevk alabilirdim. Ruh gibi dolanırdım ortalıkta. Aynaları bıktırırdım seyretmekten. Ana baba baskısı yar özlemiyle birleşince çekilmez olur duvarların inadı. Nereden biliyorsun şu sevda belirtilerini? Başından geçti mi yoksa? Yok arkadaşlar, cezaevinde hiç çarpılmadım sevda ceryanına. Şöyle bir etrafınıza bakarsanız feleği şaşmış mecnunları hemen çıkarırsınız. Ranzalar birbirlerine bakarak gülüştüler, göz kırptılar. Yusuf konuşmasını yeni yılda cezaevinin daha bir yaşanılır hale getirileceği inancıyla noktaladı. Başarılar diledi. Gözlerinizden öperim dedi. Yusuf'un konuşmasından sonra televizyon açıldı. Sıralar dizilerek çerez çıtırtılarıyla seyre başlanıldı. Yılbaşı gecesi ufaklık kar yağışını seyretti uzun uzun. Toprak gibi kar altında dinlenmeli, kar sularını yavaş yavaş özümlemeli ve bahara hazırlanmalıyız diye mırıldandı. Bitkilerin kar altında köklenmesi, derinlere damar damar dallanarak toprakla kenetlenmesi üzerinde düşündü. Toprağın akıl almaz zenginliğinin, kılcal damarların imbiğinden geçerek çiçeğe ve meyveye dönüşmesini düşledi hayranlıkla. Kökler toprakla ve güneş anayla sevişerek çiçekle meyveyi doğuruyor. Ya biz neyi yaratıyor, neyi doğuruyoruz? Bilim ve teori güneşimizdir, halk ise toprağımız. Dört duvar arasında olmamıza rağmen toprak ve güneşle sevişerek ballı meyvelere, çiçeklere durabiliriz dedi kendi kendine. Tavas mahkumu ikiye ayırdı. İçi ve dışı zindan olan mahkumlar. İçi özgürlük, dışı zindan olan mahkumlar. Kendisini ikincisinin temsilcisi olarak gösterdi. Yeni yılda cezaevinin yeni direnişlere sahne olacağını, gerçek mallarla sahtelerin açığa çıkacağını söyledi. İhtiyar içinden küfrederek güldü Tavas'a. Çok rezil bir programı var televizyonun ama buna rağmen seyredeceğim diyerek televizyonun karşısına geçti. Hıdır sıkıntı ve sinir yumağı bir yürekle voltaya başladı. İçinden herkesi eleştirdi, herkese varyansın etti. Azeroğlu'yla Kazım ranzalarına uzanarak kitaplarını okudular. Mestan 10 katlı fındıklı pastasını kaşıklarken, "Adi müptezel, şerefsiz küçük burjuvalar, ancak pasta yapıp yemesini bilirler, bilmezler proletaryanın dışarıda neler çektiğini," diye söylendi kendi kendine. Bilal barıştır karıştırın çöküşüne ve yeni yılın şerefine 5 kez kuzu gibi meledi. Muhtar pastaların sabaha kadar yetmesi için 20 katlı olmasını savundu yeniden. Fikrine gündüzden karşı çıkanları eleştirdi. Revirden A1'e az bir zaman önce verilen Tankut ranzasına uzanarak geride kalan yılın korkunç olaylarını düşündü bir kez daha. Ölmediğine şaştı. Civo kocaman, kahverengi tesbihini şaklatarak Kenan'la yeryüzünün en basit, en gereksiz sorunları üzerinde çene çaldı. Gece yarısına kadar iki karış kalınlığında kar yağdı. Tüyleri ışıl ışıl yanan, başı kiremit grisi, dişi bir tilki çıktı ormandan. Kuzeydeki tepelerden birine tırmandı. Kıçını yumuşacık, ılık kara dayayarak oturdu. Cezaevini seyretti aval aval. Jandarma kulelerine, ışıklara, dikenli tellere baktı ilgiyle. Ne acaba burası, ne köye benziyor, ne eve, ne de çiftliğe diye düşündü. Kurt köpeklerinin hırlayışlarını, devriyelerin konuşmalarını dinledi. Havayı kokladı derin derin, dudaklarını yaladı iştahla. Koğuşların pencerelerinden taşan sevinç zenginliğine yöneltti dikkatini. Kuzu sofrasındalar mı acaba, yoksa düğün mü var diye iç geçirdi ve güneydeki tepelerin dibinde uyuyan köye yöneldi. 2. Yeni yılın ilk toplantısı Ocak ayının ilk yarısında A1'de oldu. "Arkadaşlar yeni bir döneme giriyoruz," dedi Azer. "Koğuşumuzda hemen herkes geçmişimizi değerlendirerek önümüzdeki aylar içerisindeki davranış çizgimizi belirleyecek bir toplantının yapılmasını istedi. Koğuşumuz bu toplantı sonunda değerlendirmelerini ve önerilerini yazılı hale getirecek ve diğer koğuşlara sunacaktır. Toplantıda atışmalara girmeyelim, konuşanın sözünü kesmeyelim, sataşmayalım, ağırbaşlılık ve hoşgörü havası içinde tartışalım. Azer'in sağında Tavas, solunda ise Mestan oturuyordu. İhtiyar, Hıdır, Hasan ve Kazım aynı sırada sırtlarını yazı tahtasına dayamışlardı. Ufaklık kapının önünde dikilmiş, güleç bir bakışla dişlerini kurcalıyordu. Civo beş keçili Kürt ağaları gibi tesbihini şakırdatıyordu. Muhtar Kenan'la topçunun arasında arpayı fazla kaçırmış aygırlar gibi düşünüyordu. Bilal ile Tankut sigara paketlerini önlerine koymuşlardı. İlk sözü Çilçil İbo aldı. Arkadaşlar, geçtiğimiz 8 aylık mücadele dönemi bu cezaevinde otokontrol politikasının pratikte çöküşüyle sonuçlanmıştır. Barıştır karıştır uygulaması, özel tip cezaevlerinde hayata geçirilmesine çalışılan tretmanların temel direklerinden birisidir. Barıştır karıştır uygulaması, koğuşlarda devrimci ruhun canlanıp serpilmesini engelleyen, can güvenliğini, koğuş birliğini ve gizliliğini tehdit eden ciddi bir unsurdur. Düşman cephe gerimize, siperlerimize, içimize kendi sivil güçlerini yerleştirmiş gibiydi. İçimizdeki bu düşmandan kurtulmadan cephedeki düşmana karşı başarılı bir şekilde direnmek mümkün değildi. Cezaevinin açılışında devrimcilerin bu sorunu öncelikle ele alınıp çözülmesi gereken bir sorun olarak değerlendirmesi yerinde olmuştur. Tavas burnunu çekti. Şuna bak zıpır herif, kendisini komutan yerine koyuyor, tırnağım olabilir misin be diye düşündü. Mestan içinden, adi küçük burjuva, şu ana kadar proletarya kelimesini ağzına almadı diye mırıldandı. Çilçil uzun kırık burnunu kaşıdıktan sonra, barıştır karıştır uygulaması geniş bir birlik ve zorlu bir direniş sayesinde dumura uğratılmıştır dedi. Bu mücadelenin sürekliliği ve kararlılığı idare cephesinde çatlaklıklara neden olmuştur. Asker ve sivil personel arasında barıştır karıştır planına karşı çıkanların sayıları giderek artmıştır. Yüzbaşı dahi sonunda istemeyerek de olsa bu gerçeği kabul etmek zorunda kalmıştır. Sadede gelelim, teori kesmeyelim. Arkadaşın konuşmasına karışma Tavas, saygılı ol biraz. Çilçil hiç aldırmadı. Sinek vızıldamış gibi davrandı. Ufaklık gülümsedi. Muhtar Tavas için, bu manyağı 10 gün aç bırakacaksın, parmaklığın bu yanında karşısına geçip gözünün içine baka baka baklava ve pirzola yiyeceksin diye düşündü. Düşüncesinin ilginçliğine gülümsedi. Mestan, muhtarın kendisine gülümsediğini sanarak içinden, iğrenç küçük burjuva diye küfretti. Önümüzdeki görev, aynı kitleyle ve aynı kararlılıkla tek tip elbiselere atarak idare eden sivil elbiselerimizi istemek olmalıdır. Bu elbiseler cezaevinde askeri bir düzen ve disiplin yerleştirme, cezaevlerini özellikle de özel tipleri kışlalaştırma anlayışının zorunlu bir sonucudur. Genel yıldırma, teslim alma politikasının bir parçasıdır. Bu bakımdan tek tip elbiseye karşı mücadele oldukça önemlidir. Cezaevlerinde sürdürülen demokrasi mücadelesinin önünde duran can alıcı bir görevdir, demokratik bir görevdir. Siyasi bir görevdir, demokratik değildir. Tartışmaya girme Tavas, söz hakkın geldiği zaman görüşlerini açıklarsın. Çilçil burnunu kaşıdı, hafiften gülümseyerek, siyasal demokrasi mücadelesinin bir parçasıdır, siyasi bir içeriği vardır kuşkusuz dedi. Elbise eyleminin zamanlamasına gelince ben şahsen kitle ne zaman isterse o zaman harekete geçilmesinden yanayım. Kitle şu içinde bulunduğumuz Ocak ayında harekete geçelim derse doğru olur mu zamanlama sence diye sordu Hasan. Evet, ben önerimizi kitleye sunalım ve zamanlama konusunda kitlenin görüşünü esas alalım diyorum. Bu konuda ihtiyarla Çilçil arasında kısa bir tartışma oldu. Daha sonra Çilçil'e yöneltilecek sorulara geçildi. Yanıtlamalar kısa oldu. İkinci söz hakkını Civo aldı. Pos bıyıklarını sıvazladı, kahverengili kocaman tesbihini önüne koydu. Ben geçmişin değerlendirmesine girmeyeceğim. Ancak şunu belirteyim ki bu cezaevinde barıştır karıştır uygulaması tam anlamıyla ortadan kaldırılmış değildir. Tarafsız koğuşlar gerçeği bu uygulamanın amacına ulaşmış örnekleri olarak cezaevinde varlığını sürdürüyor. Ayrıca devrimcilerle faşistleri ileride yeniden karıştırma ihtimalini çok zayıf bir ihtimal de olsa göz önünde bulundurmalıyız. Bu cezaevinde kazandığımız mevzileri elde tutma ve pekiştirme diye bir görevimizin de olduğunu unutmamalıyız. Hayal kuruyorsun, idare devrimcilerle faşistleri karıştıramaz diye çıkıştı Tavas. Civo ciddiye almadı, kanla kazanılan kanla kaybedilir. Elbise eylemine ilişkin görüşlerime gelince diye sürdürdü Civo. Koğuşlara sunacağımız eylem önerisinin en az bir ay tartışılacağını ve bizlere ancak Şubat ayında cevap vereceklerini hesap etmeliyiz. Zamanlama olarak ben de kitlenin vereceği kararı esas almaktan yanayım. Zamanlama konusunda bir tarih yok mu senin kafanda? Kitleye bir zaman önermeyecek misin? Dedi Hasan. Benim zamanım şudur. Kitle ne zaman hazırsa o zaman başlamalıyız eyleme. Kesin şu ayda olsun diyemem. Biz diğer koğuşlara, elbise eylemine koğuş olarak hazır olduğumuzu bildirmeliyiz. Koğuşlara elbise eylemine hazır olup olmadıkları sorulmalıdır. Üçüncü konuşmayı Hasan yaptı. Geçmişin değerlendirilmesinden sonra elbise eylemine ilişkin sorunlara geçti. Ocak, Şubat ve Mart gibi kışın en sert olduğu aylarda elbise eylemine başlamanın sakıncaları üzerinde durdu. Geçen Mayıs ayında elbise eylemine başlayanların idare tarafından zorla soyulduğunu ve hücrelere atıldığını hatırlattı. Kış aylarında idarenin aynı yönteme başvurarak eylemi tehlikeye sokabileceğini söyledi. Acele edilmemesini, elbise sorununun hemen gündeme getirilmemesini önerdi. Kazım Hasan'ı destekledi, ihtiyar burnunu karıştırdı, çıkardı, fırlattı. Bu kitleyi karda kıyamette elbise eylemine sokmak akıl kârı değildir, dedi. Kitle iştahlıdır, coşkuludur. Karışık koğuşlar statüsünü ortadan kaldırmanın şevki ve sevinciyle yeni bir eyleme can atıyor. Ama ustalık, bu kitlenin mücadele şevkini canlı tutarak uygun şartlarda eyleme sevk etmektir. Zaten eylem sırasında idarenin baskısıyla uğraşacağız. Bir de ayrıca kışla uğraşmayalım. Don atlet bırakabilirler. Eğer sert kış şartları enerjimizin, fiziki ve ruhi atılganlığımızın önemli bir bölümünü emerse uzun süre sürdüremeyiz eylemi. Bundan dolayı ben Mayıs'a, Haziran'a kadar bekleyelim diyorum. Tavas gülümsedi. Madrabaza bak, eylemden tüyme manevrasını nasıl da çeviriyor, cin oğlu cin diye düşündü. Dört demlik çay söyleyip içelim arkadaşlar. Daha canlı düşünmemizi, daha çok fikir üretmemizi sağlar. Ne dersiniz? Ufaklığın çay önerisi kabul edildi. Konuşma sırası Mestan'a verildi. Arkadaşlar ben cezaevinde sınıfların mevzilenmesini ve güçler dengesini irdeleyerek başlayacağım konuşmama. Bakışlar gevşedi. Bıyık altından gülümsemeler oldu. Ufaklık, vay anam yandık anam, yeryüzünün en gereksiz, en azaplı, söz çukuruna düştük yine, ya sabır Allah diye usuldan fısıldadı. Tavas burnunu çekti, dişlerini gıcırdattı. Alçak herif kendisini Kızıl Ordu generali sanıyor diye içten içe öfkelendi. Son derece ilginç iki cepheyle karşı karşıyayız. İki cephe, kuşatan ve kuşatılanların cephesi. Birinci cephede korkunç bir disiplin var. Yüzbaşının bir emri anında hayata geçiriliyor. Anında ete kemiğe bürünüyor. İkinci cephe çeşitli hareketlerden, örgütlerden oluşmuştur. Bir kararın çıkması için günlerce vır vır ve zır zır gerekiyor. İşin kötü yanı bu örgütler arasında sidik yarışı ve rekabet vardır. Her örgüt aman ben daha geri bir öneride bulunursam pasifistlikle suçlanırım endişesini taşıyor içinde. İşin ağlanacak yanı, berbat yanı bu cezaevinde proletarya yoktur. Proletaryanın temsilcileri yoktur. Olsa bile ya bir tane ya da iki. Bir tanedir, o da sensin. Senin dışında kalanlar şehir küçük burjuvasisinin müptezel kesimidir diye çıkıştı Tavas. Mestan pancar gibi kızardı. Sen yarın bir psikiyatriye çıksan iyi olur. Cinlerin zıvanadan çıktı iyice dedi. Kaybedilmiş bir yaratık haline geldin. Kes ulan proleter bozuntusu, dengesiz dangalak. Yeter Tavas, kes artık. Toplantının havasını bozma. Kesme sözünü, bırak konuşsun diye uyardı Azer. Bu sırada kapı mazgalının sesi duyuldu. Ufaklık, çay geldi diyerek almak için kapıyı açıp yatakhaneye geçti. Çay servisinden sonra Mestan kaldığı yerden başladı. İdare cephesinin çok avantajlı olduğu açıktır. Eğer biz en geniş birlikle uygun şartlarda heriflere geçirmezsek döner bize aynen geçirirler. Geniş birlik idarenin baskısını hafifletir. İdarenin uygulayacağı şiddeti çok geniş bir alana yayar, zorlayıcı ve yıldırıcı etkisini zayıflatır. Proletaryanın direniş sanatını, kavga mantığını azıcık bilen, savunduğum gerçeklere karşı çıkmaz. Düşmanı gözünde büyütüyorsun dedi Tavas. Proletarya proletarya diyorsun durmadan ama çemişkezek kafasıyla düşünüyorsun. Çemişkezekliler ne der? Düşman sinek kadar olsa da sen onu fil kadar belleder. Bu mantık düşmanı stratejik olarak gözümüzde büyütme mantığıdır. Foseptik çukuruna götürür adamı. Sen mi konuşuyorsun ben mi? Sen ama fikir ağırlığından yoksun seninki. Gevezelik şaheseri sanki. Mestan Azer'e dönerek, bu adamı ikaz edin arkadaş. Konuşmaları sürekli sabote ediyor, dedi. Ne söyleyeceğimizi unutuyoruz. Tarihsel misyonunu yüklenmiş küçük burjuvazinin. Toplantıya katılanların bir kısmı, Çilçil'in görüşlerini desteklediklerini söylediler. Tankut'la Bilal, elbise sorununun gündeme erken getirildiğini, acele edilmemesi gerektiğini belirttiler. Hıdır'a geldi söz sırası. Önce 8 aylık geçmişin ayrıntılı bir değerlendirmesini yaptı. İdare cephesindeki güçleri, bu güçler arasındaki çelişkileri sıraladı. Mücadele süreci boyunca bu güçler arasındaki çelişkilerin girdiği biçimleri anlattı. İdare cephesindeki grupların nasıl görüş değiştirdiklerini, bunda esas olarak kavgaların, tali olarak da ısrarlı propagandaların rolü olduğunu açıkladı. İdare cephesinin zayıf ve güçlü yanlarına işaret etti. İkinci olarak devrimcilerin durumunu değerlendirmeye başladı. Koğuşlarda devrimci demokrasisinin tam olarak uygulanmadığından yakındı. Grup şeflerinin tabanlarının görüşlerini çoğu zaman almadıklarını, görüşlerini tabanlarıyla tartışarak oluşturmadıklarını söyledi. Bazı koğuşlarda bağımsız kişilerin siyasi olmadıkları için koğuş konseyine alınmadığını eleştirdi. Bir saat konuştuktan sonra, şimdi gelelim elbise sorununa deyince, millet alaycılı ve sıkıntılı bir edayla gülümsedi. Azer, konuşmasını biraz öz ve kısa hale getirmesi için uyardı Hıdır'ı. Hıdır, öz hale getireceğini, zaten konuşmanın sonuna geldiğini söyledikten sonra elbise sorununa başladı. Gelinen noktada durum ne merkezdedir, mevcut durum nedir sorusunu sorduktan sonra bakanlıkla cezaevindeki sivil ve askeri idarenin durumunu yeniden didiklemeye koyuldu. Biraz önce yaptığı tahlilin unuttuğu yönlerini değişik kelimelerle tekrar tekrar anlatmaya girişti. Sıkıntıdan sigara yakanlar, hiç ihtiyaç yokken bardak bardak su içenler oldu. İhtiyar, öf be öf diye usuldan homurdanarak hırsla burnunu kurcalamaya koyuldu. Mestan aynaya bakmak için tuvalet bölümüne girdi. Tavas süt ve bisküvi almak için dolabına gitti. Hıdır dışarıdaki siyasi durumun tahliline girdi. Halkın ve egemen sınıfların içinde bulunduğu durumu derinliğine, uzununa, enine didikleyip durdu. Meseleyi öz olarak bu şekilde koyduktan sonra gelelim şu elbise sorununun siyasi, demokratik, ekonomik, yaşamsal ve pratik yönlerine diye konuşunca Azer bir saati aşkın bir süredir tahlil yaptığını hatırlattı Hıdır'a. Diğer arkadaşların 10 dakika konuştuğunu, Hıdır'ın biraz dinleyicilerin sabrına saygılı olmasını, konuşmasını artık sonlandırmasını istedi. Dinleyicilerden hafif bir homurtu yükseldi.